Garip Zamanlar'a hoş geldiniz. Bu bölümde sosyal medyada özellikle son dönemlerde sıkça dile getirilen woke kültürünü konuştuk.
Bununla da yetinmeyip Kafka'yı Lefkoşa'ya getirdik.
Ama tabii ki futbolda konuştuk.
Garip Zamanlar'a hoş geldiniz. Dinleyicilerimiz hep şikayet ediyor son dönemlerde. Giderek düştü programlarınızın verimi ve sayısı diyerekten. Gerçekten 2021'de 18 program çekmişiz. Bu düşmüş 10 program senede falan ve en son sayımızı biraz düşürmüşüz galiba. O yüzden gördüğünüz gibi, tabii göremiyorsunuz. O yüzden bir cumartesi günü yapıyoruz bu kaydı. Sizin için sevgili dinleyicilerimiz bir araya geldik. Gündem uzun, geçmiş programdan da kalanlar var. Zaman zaman da eski programlardan alıntılar da yapıyoruz. Bizim dinleyicilerimiz de bunları biliyor. Onu da gözlemliyorum.
Güzel bir şey aslında. Geçmiş, işte biz programda bazen geçmişe de atıfta bulunuyoruz eski programlarımıza. Oradan bana da çok geri dönüşler oluyor. Şeyi tartışmıştık hatırlarsanız burada. O zamanlar çok güncelli. Şimdi gene güncel de yani artık yeni değil diyeyim. Bu Türkçe'ye giren yeni kelimeler. Tabii bunlar biraz da şeylerle ilgili, kuşaklarla ilgiliydi.
İşte, sen geçen programda podcast'ın karşılığını bulamadığımızı söylemiştin.
Evet, aynen. Tabii şey hatırlıyorsunuz tartışmıştık burada işte love bombing, gaslighting, ghosting ve ben bunu canlı olarak deneyimledim mesela. Yan tarafımda oturan iki kişi, bizden daha genç iki kişi işte iki arkadaş bir kız bir erkek kendi aralarında konuşurken işte kız birinden bahsediyordu. Ama yani dedi şu hakkını da teslim etmek lazım. Öyle hemen de ghostlamadı. hoşuma gitti benim cümle içinde şey yapmak, duymak bunu. Son zamanlarda böyle bir şey daha var aslında, bu bir mefhum, bunu tartışmak isterim. Tabii biraz şey bu yanlış anlamaya da şey verebilir.
Fade out mu yapmış yani böyle bir anda ghostlamadı yani yavaş yavaş
aynen,
kesti
azalarak,
azalarak
bir anda ortadan kaybolmamış yani. O hoşuma gitti benim
çok. Attığı şeyler WhatsApp mesajları yavaş yavaş azalıyor yani, böyle.
Günde 6 atarken 3 atmaya 1 atmaya başladı. O hoşuma gitti cümle içine kurmak.
Tedricen.
Tedricen yavaş, evet. Bu şey mefhum aslında kavram biraz şey işte Sertaç ve Kemal'la da konuştuk. Yanlış anlamaya da meal vermek de istemiyoruz. Her boyutlarıyla bir kısa konuşabiliriz bunu. Çünkü bu da çok güncel. Woke tabiri. Buna da baktım ben Türkçe var mı diye. İşte uyanmak diye kullanılıyor. Yani anlam olarak karşılık olarak veriliyor ama woke'u tutmuşlar. Yani Türkçe'de de işte woke kültürü, woke'a eleştiri ya da işte woke olmakla suçlanmak gibi tabirler yani woke'u tutmuşlar. Şeyine baktım onun etimolojisine ilginç bu yerel Afro-Amerikalılar past participle mi oluyor nedir? Üçüncü zamanı Jane Wake'in. Woken'dır ya neyi kullanmıyorlarmış kendi aralarında woke. Oradan gelmiş zaman içinde ama şey içinde kullanmaya başlamışlar bunu. He's awake şu anda uyanık. Awake yerine he's woke. Woke yani uyanık kal. 40'larda 50'lerde yani bu ilk olarak işte bu ırkçılığa karşı şey tabii şu anda kullanıldığı anlamı her türlü ayrımcılığa özellikle ırk temelinde ya da cinsel yönelim temelinde her türlü ayrımcılığa karşı uyanık olalım anlamında kullanılıyor. 30'lu 40'lı yıllarda bile kullanılmış bu. Sonra bu şey hareketiyle birlikte Black Lives Matter hareketiyle birlikte çok şey yaygınlaştı. Tabii ilk müspet anlamlar veriliyordu buna. Hı-hı. Daha yakın zamanda işte özellikle Amerika'daki cumhuriyetçiler bunu, demokratlar böyle tabii onların sol dediği gerçekten sol mu o tartışmalara hiç girmeyelim ama daha çok böyle kimlik siyaseti yapan kişilerin bu şeyleri abartması anlamında menfi kullanmaya başladı. Şimdi tabii biz burada yani birbirimizi biliyoruz, bizi bilenler de bilir. Biz eşitliğe önem veren insanlarız. Yani biz ırk temelinde, cinsel yönelim temelinde ya da cinsiyet yönelinde bir ayrımcılık kesinlikle kabul edilebilir değil. Yani bu konularda hassas insanlarız. Ama bir de biraz böyle provokatif yaklaşalım bu konuya. Bu woke olayının gerçekten de yani bu woke olayı gerçekten de kabak tadı verdi mi? Çünkü
çığırından çıktı mı?
Çığırından çıktı mı? Evet. Belki doğru kelime bu ya da abartıldı mı?
Çok çok güzel özetledin Evren. Tabii şuradan başlamak lazım belki. Çok Amerikan bir şey bu aslında. Yani Amerika'da şekillenen bir tartışma.
Evet.
Bize ne ölçüde
şöyle,
geldi?
Şöyle şu ölçüde geldi. Aslında ben bizdeki bir tartışmadan geldim. Ben böyle Amerika'dan değil böyle iyi olur böyle evrenseli, lokalla kat ederek. Yakın zamanda bir dizisi gösterildi şeyin Star Wars'un. Bir Star Wars'un fanları var. Kıbrıslı Türk ve Türkiye'de de Türkçe konuşanlar arasında da. Birçok Kıbrıslı Türk fanı olduğunu tanıdığım kişi bu Disney'e gittikten sonraki yapılan Star Wars filmlerini beğenmiyor. Çünkü işte kadın karakterler koyalım, siyahi karakterler koyalım. Ha. Bu en son dizide mesela işte daha çok baskın kadınlar, işte Asyalı bir Jedi var falan. Yani biraz zorlama olarak görüyorlar bunu ve bana Kıbrıslı Türkler de çok woke diye geri bildirim vermeye başladılar. Yani o Amerika'daki gibi bulduğumuz şey diye duyduğumuz bu mefhum aslında bize de en azından bu
Amerika üzerinden geldi. Anladım şeyi. Çünkü bizde sanki böyle bir tartışma yok yani. İşte bizde de işte sol entelektüeller arasında.
Ya da liberaller arasında.
Ya da işte,
bizdeki
evet.
Tartışma galiba şeyde kaldı. Bizde de var tartışma da.
Bunun yani bizim kendi var. Toplumumuzun özelinde.
Özelinde de var.
Biz yani birçok şeyde aslında Kemal biraz önce farklı bir çerçevede şey dedi. Çok böyle klostrofobik hissettiğini söyledi ve çok izole olduğumuz hep konuşulan şeylerdir. Sanki biz o anlamda da çok izole olduk. Ben yani çok entelektüel tartışmalarda sanki aynı şeyde.
Entelektüel tartışmalara girdi ama çok kısıtlı kaldı. O bağlamda ikinize de katılıyorum. Yani bu belli bir şeyin çevrenin dışına çıkamadı. Ama tartışıldı bu. Şöyle düşünürseniz belki bana hak verebilirsiniz. Yani woke'u bir şeyin sürecin devamı olarak düşünelim. Mesela kimlik siyaseti. Daha sonra politik doğruculuk. Yani politik doğruculuğun Kıbrıs'ta ne kadar tartışıldığını hatırlayın. Yani şu kelimeyi kullanmayacaksın, bu kelimeyi kullanmayacaksın. O çok konuşuldu.
Hatta kimlik siyaseti. Ama hala daha az. Yani şey olarak hani...
Emin değil. Hangi çevrede olduğu
mesela bağlı. Bak şunu söyleyebilirik belki. Tamamen yani ben sesli düşünürüm yani daha
tabii
önce
ki öyle yapmak
şey yapmadım
zaten. Biraz evet, fazla... hiç, evet dinleyicilerimiz yani daha önce hiç bu şeyi konuşmadık kendi aramızda. O yüzden de iyi yani burada.
Kafa yormadım evet. Ama mesela benim hatırladığım en bu temelde yani bu eşitlik temelindeki en büyük tartışma şey konusu. Göçmenler konusunda. Yani onun da içinde herhalde 90'ların sonu 2000'lerin başında çok fazla tartışıldı. Orada vardı yani işte.
Ceza yasasında değişiklikle birlikte yani bu işte sivil toplumda kadın hareketi sonra işte LGBTI hakları için kurulan dernekler.
Çok dar kalıyor diye düşünürüm ben. Yani öyle büyük bir tartışma mesela işte Amerika'da yapılan tartışmayı biz takip ediyoruz ve okuyoruz işte dinliyoruz. O anlamda sanki biz bu tartışmaları yapmakta çok geride kaldık diyorum ben sadece. Şey değil yani.
Aslında şimdi yani düşünce hiç düşünmedim. Şimdi Sertaş düşünce şöyle de hak verebilirim. Yani, mesela böyle public debate'ler yani böyle münazaralar bu konuda. Farklı insanlar bir araya geliyor. Bizde çoğu şey galiba sosyal medya üzerine biraz sığ bir şekilde ilerliyor. Yani orada onun postuna şöyle yazdı böyle yazdıydı ama yani böyle köşe yazarlarının karşılıklı farklı düşünceleri ifade ettiği.
Amerika'daki tartışma ana akıma gitti artık. Yani işte senin de söylediğin gibi cumhuriyetçilerden demokratlar arasında bir şeydir. Ve
en
işte
büyük ayrımlardan biri
Trump
oldu.
Evet, bunları konuşur falan. Evet. Bizim siyasetimizde böyle bir tartışma yok yani çok yani bizim, sığ bir yerdeyiz. Yani entelektüelde de yok.
Sağ çıkıp bunlar işte kimlik siyaseti yapıyorlar. Bunların yaptığı işte politik doğruculuk zaten
evet,
şöyledir.
Aynen.
Bu şeye diyorsun yani siyasiler hem de
konuşmak istemeyik bunları. Çok fazla yerel siyasete girmek istemeyik ama yani şimdi bunu söyleyince düşünmeye başladım ben. Yani bizdeki tartışma Amerika'yı takip edip orayı anlama şeyinde.
Tamam.
Ya da belki Avrupa, İngiltere yani.
Peki ben başka bir şey söyleyeyim. Belki
yani şey olarak söylemiyorum.
Tartışma konusunda hak veririm. Yani ben böyle düşünmediydim ama güzel oldu şey yaptın. Yani doğrudur. Hiç ben böyle düşünmediydim. Şeyi yani benim tabii bir bu woke kültüre bir eleştirim var. Ama bu eleştirim sadece bu işte global tartışmalar üzerinden belki global tartışmalar üzerinden de yapılabilir ama benim burada kendi gözlemlerim, Kıbrıs yerel gözlemlerimden ilgili var. Tam da aslında belki dediğinden de örtüşen. Yani dar, küçük bir grubun içinde tartışıldığı için belli bir süre sonra o dar grup tarafından aşırı sahiplenildi.
Evet.
Dolayısıyla bu tabii dediğim gibi global şeyleri de var. Belki ona da bağlayabiliriz. Mesela şöyle söylenen şu. Bu yapacağım eleştiri bu arada sağdan eleştiri değil. Soldan eleştiri de demeyeyim. Yani öyle sınıf şeyine girecek de değilik. Ama en azından sağ eleştiri değil şu anda yapacakları. Mesela bir tanesi eğer siz bu ayrımcılığa uğrayan gruptan bir üyesiyseniz mesela ben işte siyahsam, kadınsam, LGBTI üyesiysem ve ben bunu bütün her şeyi bunun üzerinden, bütün dünyayı bunun üzerinden açıklamaya çalışabilirsem bir noktadan sonra bu herkes için geçerli değil, bazıları için yani bu mağduriyet yaşam biçimi haline getirme, mağduriyetten keyif alma. mağduriyet üzerinden, sadece mağduriyet üzerinden de bir siyaset yapılabilir mi emin değilim. Hı hı. Diyelim ki ben dışındayım. Yani ben heteroseksüelim, erkeğim, LGBT değilim ve...
Beyazsın.
Beyazım. Çok beyaz değilim gerçi ben. Diyelim ki sen taş ten rengindeyim, mavi gözlerim var, sarışınım falan. Öyle bir, öyle olup da bunu çok abartırsa, bu defa da şöyle bir şey çıkıyor. Diğerinde nasıl mağduriyetten keyif alırsa. Bunda da aslında bir örtük kibir var. Yani moral, yani ahlaki bir üstünlük var. Yani ben sizden bu işe de daha duyarlıyım. Siz bu kelimeyi yanlış kullanıyorsunuz. Ben size öğreteceğim. Benim dediğim diğerlerinde de. Diğer eleştiri getiriyorum. Yani diyelim ki hiç mağdur gruptan değilsin falan. Yani imtiyazsız sınıftansın ya da gruptansın. Ona rağmen bunu devamlı vurgularsan da bir noktadan sonra da işte diğer imtiyazsız sınıftan olanlara sen aslında şu mesajı da verebilin. İşte ben sizden ahlaki olarak daha üstü. Sen duyarlı değilsin, ben duyarlıyım. Ben senden daha duyarlıyım. Yani bunu çünkü
işte olur.
Sadece sağ görüşlü faşistlere de yapmayabilin. Diğer yani böyle eşitlikçi insanlara da dönüp falan yani şu, o kelimeyi evet. kullanmayacaksın. Sen üzülmüyorsun yeterince şurada biri öldü ben şey ayrımcı olurdu. Bu da ahlaki bir üstünlük. Bu ondan keyif alma. Kendini diğerinden üstün görme. Bir gizli bir kibir var. Ben açıkçası bunu yani bu tabii bu dediğim evrensel tartışmalar. Ben lokalde de gördüm.
Ben de. Ben yani gördüm. Şimdi bu tarif ettiğini ben de
çok gördüm.
Sosyal medyadan gözlemleyebiliyorum. Sosyal medyadan
görebiliyorsun. Her hafta hatta yürüyüşünde de böyle yani ben dünyayı kurtaran adam kadın şeyinde falan. Ya da böyle selam vermesi değişir. Ya da küçük bir gruba kapanır diğerlerini böyle dışlar falan. Yani dünyayı sadece onlar kurtarıyorlar. Geriye kalan herkes şeydir, çürümüştür, ahlaksız olarak.
Şimdi aslında woke'u tartışmaya başlayarak buralara geldik.
Evet, global, lokal, güzel bir zikzak.
Sadece hani naçizane bir çerçeve çizmeye çalışayım ben kendimce. Bu woke culture tanımı bana her zaman, yani son dönemlerde özellikle hep negatif anlamda yansıdı sosyal medyada. Evet. Çünkü ters çevrildi. Yani evet. aslında ilerici diye sunulan değerlerin çoğunlukçu, işte empati üzerine kurulmaya çalışan, işte bütün değerlerin aslında çok olumsuz bir woke culture'ın, yani her şeyi en uca götürmeye çalışan bir kültürün otunu temsiliyeti çıkarma. Olarak evet, yansırdı. Evet. Ve artık şeye dönüştü. Mesela sosyal medyada gördüğümde özellikle tabii bizim Türkçe sosyal medya demeyeyim, İngilizce sosyal medyada hep şeyle ilişkilendiriliyor. Mesela işte iki kişi gönüllü olarak birlikte olmaya karar vereceği zaman bir tanesi işte diğerinden rıza. Yazılı rıza evet. istiyor evet, falan. İşte woke culture. Evet. Ya da efendime söyleyeyim işte iş yerinde temsiliyet işte sadece azınlıklara tanınmıyor falan. Vay woke culture falan denilip bu kez bütün bu ilerici değerler doğrudur zaman zaman terazinin ucu kaçmış olabilir ama bu kez genelleştirilerek de kötüleştiriliyor. Yani artık hiçbir noktada eşitlikçi işte
o mücadeleye zarar veriyor.
Bir kısım zaten doğrudan Amerika evet. anlamda kullanıyor zaten
evet.
onu.
Evet, evet, evet.
Zaten Amerika'da cumhuriyetçiler öyle kullanıyor da şu anda dediğim gibi işte şey bazında mesela bu diziyi verdiğim örnekte yani bunu bana söyleyenler hiçbiri ırkçı mırkçı değil hatta kendini sol eşitlikçi tanımlayan insanlar da var. Ama hani bu işin artık suyu çıktı işte film izleyeceğiz illa şu kadın sayısı erkek sayısına eşit olsun. İlla bir işte heteroseksüel olmayan bir ilişki de olsun falan filan. Bu defa zorlama oluyor. Zorlama olunca
Asya
da işin
olsun,
felsefesi asıl
Afrikalı olsun.
Evet, yani. Sen mi anlatmıştın Evren? Hani eskiden filmleri çekerken ama içinde seks olsun kadın olsun derlerdi. Evet, şimdi aman aman falan bulaşmayalım o konulara demeye
mesela,
başladılar bu kez.
Güzel bir örnek. Son iki James Bond'da öpüşme yok. Düşünün.
Evet onu konuşuyorduk.
Ve şeyi söylediler işte roman uyarlamaları sinemada satsın diye işte smoking kills sex sells derler. Romanda cinsellik yoksa bile sinemada korlardı ki şey gişe hasılatını artırsınlar. Burada mesela Dan Brown'un ünlü romanı Da Vinci'nin şifresinin devamı niteliğindeki kitapların bir tanesinde.
Melekler ve Şeytanlar.
Galiba Melekler ve Şeytanlar'daydı. Yani şeyde kitapta cinsellik var. Şeyde yok. Film uyarlamasında yani tam tersine döndü. Aman başımız belaya girmesin. Yani, bu
James Bond'dan giderek James Bond işte bir sonraki James Bond siyahi olabilir mi diye yani, tartışılır. Evet.
Muhtemelen
İdris Alba falan konuşuyor evet. ki ben çok severim kendini.
Muhtemelen de sonrasını söyleme.
Söylemeyin sonrasını.
Yani ne diyeceğini tam
söyleyeyim. Batman'le Robin hakkında bir şey geldi. Ama neyse devam edelim.
Söylemiş kadar oldu.
Yani bizde çok fazla bu konular evet yani bir kısım tarafından da aslında yoğunluklu olarak da tartışılıyor. Yani.
Mesela sivil topluma en sık evet. arkadaşlar. Yani bizim güçlü bir sivil toplum var. Şey anlamında güçlü. Ben hala daha genele yayılamadım. Sertaç'ın öleştirisine katıldım. Maalesef genele yayılamadılar. Ama bunun mücadelesini veren ve yani tanınan, bilinen belli bir kitle.
Tabii bir nüve
var. Bir nüve var.
Neyse ki.
Evet. Yani şeylerini destekliyorum çabalarını ama şöyle de bir eleştiri de getiriyorum işte dediğim gibi. Yani sanki böyle biraz o şeyin üzerinden hepsi için demiyorum ama yani bu tür şeyler de oluyor orada. Yani bu,
çok geriden gelmenin sıkıntılarından biridir herhalde.
Bu bahsettiğim iki tartışma çok global tartışma.
Yok bizim yani bu eşitlik mücadelesinde falan geriden geldiğimizi düşünürüm ben.
Ama ben eşitlik mücadelesi zayıftır. Evet o yayılabilir de o anlam onu eleştirmiyorum şu anda. Yani onu da eleştiriyorum da. Sadece bu kişilerin bir kısmının yani ahlaki üstünlük üzerinde.
Ha okey sorry.
O kısmına bir eleştiri getiriyorum yani böyle.
Evet o yukarıdan bakmak.
Yukarıdan bakma çok, anlatabildim. Çok yani o benim çünkü çok gözlemlediğim bir şey beni rahatsız eden bir şey olduğu için dillendirmek istedim. Biraz yani kendi öznel tecrübelerimden hareketle böyle bir şey de söylemek istedim.
Deyip çok alakalı bir konuya bağlayalım. Avrupa Futbol Şampiyonası.
Güzel.
Hak eden kazandı diyorum.
Yalnız gerçekten İngiltere'yi canı gönülden destekleyen bazı arkadaş, ben futbolla alakalı olduğunu hiç düşünmediğim ama İngiltere'ye böyle ölümünü desteklediğini gözlemlediğim arkadaşlarım var mı sosyal medyada?
Ama şeyi biliyorsunuz bizim Kıbrıs Türkler arasında İngiltere'ye genel bir sempati var ve bu ilginçtir. Solda da var, sağda da var.
Love and hate relationship.
Yok, hate olduğunu düşünmüyorum. O belki Rumlarda yaygındı.
Evet.
Kıbrıs Türklerinde hate çok nadir görünen bir şeydi. Ve ilginç bir şekilde sağcısı da solcusu da. Yani böyle işte kendini kimliksel olarak farklı tanımlayan da, başka türlü tanımlayan da. İngiltere deyince sanırım onun üzerinde bir işte biz modernlik, işte İngiliz şeyi içtik. Biraz küçük farklılar, narsizmi de var galiba işte kendini işte Türkiye'den ayırmak için biz İngiliz şeyi yiyoruz.
Ama genel tabii olarak şey de var yani Türkçe sadece bizde değil galiba Türkiye'deki Türkçe'de de var. Asılacaksan İngiliz ipi
asıl. Öyle bir yani hayranlık da var.
Bir hayranlık
ama
var
tabii
yani.
Ben bazı maçları izledim bilmem siz belki daha çok maç izlediniz hepsini izlemedim ama İngiltere'nin birkaç maçını izledim zaten yani biraz böyle başa baş hatta biraz şans falan dolayısıyla herhalde hak edin Kemal'ın dediği gibi. İspanya'ydı.
Ben dedim abi onu.
Sen dedin abi. Yeri alıyor. Düzeltiyorum. Sen tersin dediğim. Yoksa ben aynı şeye baktığımda çocukluktan gelen bir şey. Ben Almanya'yı desteklerim hep. Gene Almanya'yı desteklerim. İspanya elendiği gün ben zaten kupayı bıraktım. Yani ama
birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren.
Almanya elendiği gün.
Evet elendiği gün. Birinci Dünya Savaşı'ndan
itibaren.
Ben Almanya'yı desteklerim.
Almanlar yenilince biz de sayıldı.
Ama yani
panzerler.
Orada ama ilginç bir şey var. Gene İngiltere bağlamında. Şeyi söylerler bilirsin sloganı İngiltere'nin yıllardır. Eve geliyor. Tabii bu göndermenin bir tanesi şeydir. Yani futbolun beşi, ilk futbol İngiltere'de oynandı falan gibisinden bir şey var. İkinci şey de özellikle milliyetçi İngilizler açısından Brexit'ten sonra bunlar eve döndüklerine inanırlar. Tabii bu ev olmayan bir eve döndükleri için. Ev kavramına zaten ben çok muhayyel bulduğum için. Bunlar da şimdi coming home ama bir türlü gelemiyor eve. Çünkü hep yeniliyorlar. Bir öncekinde de yarı finalde elendilerdi.
Son iki Avrupa Şampiyonası'nda final oynadılar.
Final oynadılar. Bir
türlü. Ama Dünya Kupası'nda da yarı final gördüler.
Orada da yarı final gördüler. Evet. Dolayısıyla eve gelirse görecekler ki yani nasıl Brexit'te eve geldik ev yoktu. Ve komik bir şey, ironik ve paradoksal. Bunun kullandıkları şarkı Atomic Kittens'ın It's Coming Home şarkısının orijinal ismi şeydir. Hall Again. Bütün olacağız, eve gideceğiz. O da ironik ve paradoksaldı.
Sosyal medyada bir sürü İskoçya'da publar ve barlar gördüm. İspanya bayraklarıyla donanmış kutlamalar gırla.
Ben de şey gördüm. Gene sosyal medyada işte bir kuyruk gösterirler. Sports Direct'e gidip İspanya forması alacakların şeyi işte... İskoçya'da, Galler'de falan.
Evet. Öyle bir harita gördüm. Ben de işte Avrupa'da hangi ülkeler İspanya'yı, hangi ülkeler İngiltere'yi destekliyor. Bütün Avrupa İspanya. Birleşik Krallık'ta İskoçya İspanya. Galler İspanya. İrlanda İspanya. Sadece Birleşik Krallık'ta İngiltere.
Yalnız yani Brexit dedin. Yani yapılan sayısız anket hala daha birçok İngiliz'in Avrupa Birliği'nde kalmanın doğru tercih olduğunu düşündüğünü gösteriyor.
Yok, sayısı geçmiş işte kalmanın. Yani şu anda yapılsa evet. bir Brahmi kazanır.
Fakat bunu siyaseten dile getiren bir parti her şeye her şeye rağmen yok. Yani yeni seçilen işçi partisi bile işte biz Brexit'e saygı göstereceğiz.
Şimdi o yani halkın iradesine saygılıyız sonra, anlamında evet. Gibi.
Avrupa Şampiyonası'nı bitirmeden önce çok kısa şunu söyleyeyim. Turnuva başlarken bahis sitelerinin favorisi İngiltere'ydi. Kağıt üstünde baktığınızda yani işte Premier League çok iyidir ve çok patlama yapan oyuncuları vardı. İşte Bellingham İspanya'da Real Madrid'de hem şampiyon oldu hem Şampiyonlar Ligi'ni kazandı falan. Domine etti ligi. Galiba ligin en iyi oyuncusu seçildi. Şeydekiler çok iyi. Premier Lig'dekiler falan. Nitekim dediğim gibi bahis siteleri de onları favori gösteriyor.
Adamlar da final oynadı yani sonuçta.
Oynadılar ama çok sıkıcı oynadılar.
Biraz yani gerçekten zorlanarak geldiler.
Yani o Slovakya maçı son dakika Bellingham olmayacak bir pozisyonda. Evet.
Öyle diyorsunuz ama sıfır yenilgiyle İspanya bitirdi yani.
Diğer taraftan İspanya...
Ama İspanya'ya kimse laf söyleyemiyor dediği gibi. Çünkü yani...
Ki birinci favori görünmüyorlardı. Onların da gerçi şey vardı. Almanya ile olan maçta Kukureya'nın eline çarpmış. O çok ilginç geldi.
Saçaklarının. Bilmeyenler için söyleyelim.
Birisi gene böyle Twitter'daki geyiklerden bir tanesi şey yazdı. Harika Avcı'ya benzeyen saçlarıyla bir de balyaj yapsa falan diye.
Gary Neville ona gönderme yapmış işte. Eğer İspanya kazanmayacaksa tek sebebi budur diye, bu kişidir diye. O da bunun üstüne işte kupayla fotoğraf yapıp gerine bile gönderme yaptı tekrar.
En son kırmızıya boyamış saçlarını falan. Bu Kukureya abimiz ilginç. Onun elinde çarptı galiba Almanya maçını ben kaçırdım. Ondan sonraki maçlarda tribünler her ayağına gelindi top. Yuhaladılar adamı. O da çok ilginç geldi bana. yani sanki penaltıyı Kukureya vermemiş gibi. Yani Alman kamuoyunu daha şey zannederdim.
Şey dikkat edin şeklimi. Uzun süredir ilk defa bu kadar şey oldu. Yani çok insan izlediği şeyde Kıbrıs'ta çok konuştu. Yani bir ara böyle ne bileyim son Dünya Kupası.
Saatleri uygundu abi.
Ve olabilir evet. olabilir. Belki 10-10.30 olmasının şey etkisi de var. Bir şeyden daha bahsedeyim ben. Bu şeyden
Türk milli takımı da vardı. Onun da evet. etkisi var tabii.
Ha o da var doğru. İyi de oynadılar.
Size bir soru. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası. Böyle özellikle hatırladığınız bir tanesi var mı? Yani çocukluğunuzdan bugüne. Yani ya izlediğiniz ya böyle
ben 86 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum.
Arjantin'in kazandığı Maradona'nın.
Onu hayal ben de hatırlıyorum. Çok
Evren'in söylediği hislerden seyrettim. Ben Almanya taraftarı olarak 3-2 bitti o maç.
Ama ondan sonraki Dünya Kupası'nda yine Arjantin Almanya final oynadı. Bu sefer Almanya kazandı.
2002'de Türkiye'nin 3. olduğu şampiyona var. Orada mesela insanlar...
O mesela uzak doğudaydı. Onun da saatleri gündüzdü. 12, 1.30, Güney Kore falan. Japonya. Japonya'da yapılan ama onun da belki Sertaş'ın dediği gibi saatleri çok erkendi diye. Bazılar böyle işte izledi.
Öğle maçları var falan.
Belki o yüzden çok şey oldu.
Son bir tane daha. Gullitli Van Basten'da 88.
Ben de süperdi. O takım çok iyiydi. Hollanda'ya herkesin sempati duydu. Hatta ben Home for Cooperation'a bir intern gelmişti bir kız. PSV taraftarı, fanatik futbol sever. Böyle Hollandalı Emma diye. Durmadan futbol ve maçlara gider. Eindhoven'in. O zaman da oldu. Avrupa Kupası gittik. İşte Göte'de gösterilir. Yine Almanya oynardı. Kimin oynardı? Almanya hatırlamadı. Almanya yenilince sevindiydi bu Hollandalı Emma. Emma'ya dedim yani Hollanda da çok iyi falan filan. O da dedi ki yok. Yani bu Fransa, İspanya, Almanya'nın yanında. Hollanda öyle bir futbol ülkesi değil maalesef. Dedim ondan sonra galiba biz bu şeyleri gördük. Kulüpleri fan bastınlar diye. Onun etkisiyle hale daha Hollanda'yı olması gerekli.
Ama Hollanda yani 2010'da yanılmıyorsam.
Tabii o Robbenler olduğunda da çok iyiydi.
Final oynadı.
Kaybetti İspanya'ya. Yani,
evet.
Buradan Nur Köprülü arkadaşımıza bir selam söyleyelim.
Nur da bizim sadık dinleyicilerimizdendir.
Hem o hem de futbolu seven kadınlar kategorisinde. Herhalde benim aklıma ilk o gelir. Yani hem bilen hem takip eden hem isimleri falan.
Takip eder evet.
Çok güzel yorumlar da yapar bize.
Bir gün Nur'u çıkaralım buraya.
Ve futbol konuşalım.
Futbol konuşalım. Kendisi aslında Orta Doğu mütehassısıdır. Hem Orta Doğu'yu hem futbolu ikisini ayrı aldı.
Yani Umut'la yemek pişirmeyi konuştuysak. Evet, Vogue Culture dedin. Al işte tabuları kırıyoruz burada.
Bence güzel olur. Şeye de değineyim ben çok kısa. Geçen programdan kaldıydı. Bu tabii şey Lanthimos'un filmini izledim ben. Poor Things'den sonra bir film daha yaptı. Kind of Kindness. Yok hiç girmeyeceğim. Çok kısa değineceğim.
Hala daha ya, gösteririm onu.
Yok. İşte bir sadece hafta bir hafta gösterildi. Çünkü şeyden farklı olarak bir önceki Poor Things'den burada eleştirmeler ikiye bölündü. Yani diye Poor Things birçok insanın sevebileceği bir filmdi. Harika, Romalı uyarlamasıydı. Ben de çok beğendim. Bu biraz daha böyle yani sert diyeyim. Biraz daha absürt. Üç farklı hikayeden oluşuyor.
İngiltere Sarayı'nda geçen hangisiydi?
O Gözde'dir.
Mesela ben onu seyretmekte de zorlandım.
Ha, o zor seyreden biriydi. Kimileri de onu beğenir falan. Ama ben Lanthimos'ta beğendiğim şey İşte dediğim gibi her türlü filmi yapıyor. Yani böyle bir Furfiz gibi uyarlama.
İlk izlediğimiz neydi o?
Lobster var.
Lobster'i beraber izledik.
Lobster güzeldir. Ben şeyi de izledim ama onu sinemada izlemek mümkün değil. Birçok ülkede de zaten yasaklandıydı ilk gösterildiğinde. Onu Yunanistan'da çekti. Köpek dişi doktor. Çok fazla şiddet var. Aile içi şiddet var. Ama bir şekilde kült olunca o film onun da ünüyle ondan sonra Hollywood'a gitti ve Lobster'den itibaren hep Hollywood filmleri yapmaya başladı. Öncesinde tabii Yunanistan'da film yapardı ama hali daha kimilerine göre başyapıtı köpek dişidir. Ama çok rahatsız edici bir filmdir. Cinsellik, şiddet anlamında. Ama adam farklı farklı tarzlar deniyor. Yani mesela Gözde bir dönem filmi, tarihi bir film. Daha fantastik bir film. Bir de şeye atlayalım, böyle sinemadan edebiyata. Bu sene bunu Rüstem'i de konuşmuştuk. Kültür merkezi oldu diye. Rüstem'in etkinliklerinden bir tanesi de geçtiğimiz haftalarda. Hatta 10 gün belki bir hafta oldu. Kafka ile ilgili bir etkinlik yaptılardı.
Evet, gördüm ben.
Sebebi 100. yıl dönümüdür. 2024. 1924'te vefat etti Kafka. Dolayısıyla bu sene Kafka'nın 100. ölüm yıl dönümü. Bu bağlamda birçok ülkede etkinlikler yapılıyor. İşte Kıbrıs'ta da Rüstem'le bir etkinlik yapıldı geçen hafta. Benim şöyle bir ekleme yapmak isterim buna. Çünkü ben Kafka'yı çok severim. Bir kere, tabii şöyle de bir kelime var. Belki onu da bir gün konuşuruz. Madem kelimeler üzerinden de gideriz. Kafkaesk.
Evet.
Çok duyarlı.
Evet, çok kullanılır.
Evet, çok kullanılır. Yani Kafkaesk neyi imler? Aslında işte absürt bir durumu imler en başta. İkincisi yabancılaşmayı. Üçüncüsü belki o bürokratik şeyin karşısında kendini küçük hissetme, kaybolma. Bunlar ama bilinen klişe Kafka özellikleridir. İşte hani işte davada adam uyanır ve neden suçlandığını bilmez. Keza aynı şekilde. Bu arada 2-3 programdır Kafka'dan bahsederken Schloss'u kale diye çevirir. Halbuki aslında şato. Şato kelimesi bir türlü aklıma gelmez. Şato'da işte bir şey gelir. Haritacı. Şato'nun haritasını çıkaracak. O kim gönderdi belli değil. Beklerler miydi, beklemezler miydi? Bir türlü şatoya ulaşamaz. Yani böyle o bürokraside kaybolma, bir absürtlük. Yabancılaşma, kendine yabancılaşma. İşte yabancılaşma deyince de işte şey gelir. Dönüşüm, uyanıp kendini böcek olarak görmesi. Bunlar bilinen Kafkaesk'in özellikleri, Kafka'nın özellikleri. Ben yakın bir şeyde bir tartışma var. Onu kısaca söylemek isterim. Çok hoşuma gider. Hatta Kıbrıs'ta da uyar. Bence şey yapabiliriz bir gün bir böyle bilmem, bir etkinlik ya da bir program yapabiliriz. Kafka Lefkoşa'da diye. Şöyle Kafka Lefkoşa'da. Belki az önce Kemal'in söylediğine de bağlanır. O klostrofobik ruh haline. İşte bu bilinen özelliklerinin dışında Kafka'nın daha az bilinen mesela anlatıları var. İki kitap halindedir Almancası. Bütün dillerde iki kitap halinde çevrildi. Türkçe'ye de çevrildi anlatılar diye. İçinde öyküler de var, anlatılar da var.
O yayınlanmasını istemediği, yakılmasını istediği
birçok şeyini, birçok şeyini yakılmasını istedi aslında. Yani hemen hemen her şeyini. Evet, son yazıtlardır. Bunlar da onların içerisindedir. Bunlar da Kafka çok bilinmez fable yazar. Hayvanları konuşturur. Bir tanesi şeydir, fare topluluğudur. Joseph'in, o çok komikti. Joseph'in bir gün kaybolur. Joseph'in bir faredir. Bunların şarkıcısı, müzisyendir ama sesi çok iğrençtir. Kimse de nasıl bir müzik yaptığını anlayamaz ama kaybolunca değere biner. Herkes Joseph'in nerede, onun hikayesidir. Bir köpeğin araştırmaları var. Orada köpekleri oluşturur. İşte o köpek polis şefi mi, filozof mu falan. Bir tane de böyle porsuk cinsi bir hayvandan bahseder. Borov, şeyde böyle gazlar, kuyular da geçer. Dolayısıyla bu şeyleri çok kullanır. Fable'ları, hayvanları konuşturur. Bu burada konuşturduğu şeylerde iki şey bence bizim Kıbrıs'a uyar. Tabii Kafka evrensel şeyleri, evrensel tartışması da bize durumumuzda uyan şeyleri de var. Bir tanesi Kafka'nın arkadaşlar şeyleri, bu çok konuşulmaz, karakterleri hep yanlış bir gerçekliğe uyanır. İşte adam uyanır işe gidecek.
Böcek bulur
kendini. Böcek olarak bulur. O birinde Adam ansızın uyanır. İki kişi kafasında durur, der ki seni şu an itibariyle tutukluyoruz. Yani suç işledin, mahkemeye gelecek. Ne yaptığını bilmez. Yani uyandığı anda. Üçüncü de işte kaleye, şatoya giderken uyur, uyanır. Uyandığında anlamsız bir muhabbete girer insanlarla. Seni kim çağırdı buraya, biz seni çağırmadık. Dolayısıyla böyle bir farklı, çünkü insan neyse o uyandığında bir 2-3 saniye bocalama devresi. Sanki bunun o 2-3 saniye devam eder gibi olur. Bize esas uyansa bu şeyde köpek araştırmaları kısmında şey der karakter. Yani insanın der çocukluğundan çok daha önemli şeyler vardır. Yani böyle anti melankolik bir şey olarak okuyabilirdik bunu bir önerme olarak. Ki daha önce de konuşmuştuk burada. Kıbrıs'ta en kesif duygu bence melankolidir. Yani hüzün anlamında değil, hüzün de var da. Daha çok böyle bu bir şeyini kaybetti, cennetini kaybetti ve o yüzden...
Ah eski günler artık dönemeyiz, aynen. Bir daha olmaz.
Nostalji gibi.
Evet, ama melankoli biraz daha kaybetti. Farklı. Evet. O anlamda. Dolayısıyla o en kesif bir duygudur ve Kafka'nın o şeyi aslında tam böyle anti şey. Yani tamam güzeldi o günler, çocukluk da güzeldi ama yani... Şu anda da başka bir şeydeyiz ve yani hayatta devam ediyor. İşte woke kültürü var, işte ghosting de var. Yani... Böyle de bir şey yani. Bunlar da güzel. İlerisi de güzel olacak. Diyerek ben Kafka'yı da anarak burada duruyorum.
Bunun ötesine de gidilmez. Yani ben beğendim yaptığın benzetmeyi. Hem fikirim ben de senin. Yani,
o şeydi, melankoli konusunda.
Melankoli, evet. Suyunu çıkarıyoruz. Evet, yani aynen.
Tabii şeyle de alakalı. Yasemin
kokulu, lefkoşalı.
Yani dönüşümün çok hızlı olduğu mu... Dönüşümün çok hızlı olduğu konusunu konuşmuştuk geçmişten. Hatta sormuştum, acaba bize mi böyle geliyor? Her dönem herkes bunu yaşar ve hisseder mi? Yoksa gerçekten teknoloji ve yaşadığımız çağın özellikleri vardır. Çok hızlı mı değil?
Evrensel bir
boyutu
da var. Evet. Dolayısıyla tanıdığa tutunmak, bildiği hatırlamak, geçmişe özlem falan hep bunların da herhalde birer sonucu. Klostrofobiyi de belki ayrıca başka bir programda daha detaylı konuşuruz. İsterseniz böyle bu programı böyle güzel bağlayalım.
Olur.
Ve bir sonraki...
Güzel olmadı yani.
Oldu.
Yani anlamında kötü oldu. Yani öyle eleştirel bitirdik ama...
Yok güzel tatlı, yani, genelde müspet pozitif bir program oldu.
Ben de katılıyorum yani o şeye. Biraz da bugüne bakmak lazım. Yani.
Aynen. Ki o şeyde zaten
yeni şeyler söyle. Yeni şeyler söylemek lazım.
Değil mi? O uygun. Güzel. Kapıyoruz bu şekilde. Güzel.
Bir sonraki programda görüşmek
üzere. Hoşçakalın.
The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open. Diverse. Free.